Ayrım 7. Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth. Sayfa 58. Washington'da daha şafak bile sökmemişse de Patuxent Nehri'nin Chesapeake'e döküldüğü uzak tepelerin ardında güneş ufku pembeleştirmeye başlamıştı. CIA merkezinin bulunduğu ve sadece Langley olarak anılan büyük binanın en üst 6. katında ışıkları hala yanıyordu. CIA müdürü yargıç William Webster yorgun gözlerini ovuşturarak kalkıp pencereye yürüdü. Yine uykusuz bir gece geçirmişti. Kuveyt'in işgalinden beri başkanın, Milli Güvenlik Konseyi'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın ve hemen hemen telefon numarasını bilen herkesin telefonlarına yanıt vermekten yorgun düşmüştü. Arkasında kendisi kadar yorgun olan operasyon müdür yardımcısı Bill Stewart ve Orta Doğu bölümü başı Chip Barber vardı. Herhangi bir değişiklik yoktu. Başkan Milli Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ın kalbinden, Saddam Hüseyin'in yakın çevresinden istihbarat istiyorlardı. Kuveyt'te kalacak mıydı? Güvenlik Konseyi'nden çıkan BM kararları tehdidi altına çekilecek miydi? Petrol ambargosu ve ticari abluka karşısında diz çökecek miydi? Ne düşünüyordu? Ne planlıyordu? Lanet olsun, neredeydi? Ve CIA hiçbir şey bilmiyordu. Bağdat'ta bir istasyon şefi vardı kuşkusuz. Ama adam haftalardır hiçbir haber alamıyordu. Irak karşı istihbaratının başındaki namussuz Rahmani hiç kuşkusuz CIA ajanı tanıyordu. Ve haftalardır istasyon şefine verilen haberlerin palavra olduğu artık anlaşılmıştı. En iyi kaynaklarının Rahmani için çalıştıkları belliydi. Evet, insanı boğacak kadar çok fotoğraf vardı. Uydular, KH-11 ve KH-12 birkaç dakikada bir Irak üzerinden geçip fotoğraf çekmekteydi. Analizciler 24 saat çalışıyorlar, olası gaz tesislerini, nükleer tesisleri saptamaya çalışıyorlardı. CIA ile Hava Kuvvetleri'nin ortak girişimi olan Milli Keşif Bürosu'nda analizciler, Milli Fotoğraf Yorum Merkezi uzmanlarıyla birlikte bir gün tamamlanacak olan tabloyu oluşturmakla uğraşmaktaydılar. Burası büyük bir komuta merkezi, SAM füze rampası ve uçak üssü. Güzel, çünkü fotoğraflar öyle söylüyor. Ve belki de bir gün hepsi taş çağına dönecek biçimde bombalanacaklardı. Ama Saddam'ın başka nesi vardı? Yer altında neler gizlemişti? Milli Keşif Bürosu resim çekiyor ve Fort Meade'in kulakları Irak içinde ve Irak'a gidip gelen bütün telefon konuşmaları ile telsiz mesajlarını dinleyip banda alıyorlardı. Ama yine de elinde bir yanıt yoktu. Elektronik aletlere o kadar meraklı olan ve milyarlarca doları insan aklının icat edebildiği, her aleti uzaya göndermek için kullanan yönetim, şimdi de bu elektronik icatların veremediği yanıtları istemekteydi. İşte bu nedenle Beyaz Saray sadece Irak hiyerarşisinin yükseklerinde olan bir kaynak, bir casus, bir hainin verebileceği yanıtları istiyordu ve kendisinin de böyle bir adamı yoktu. Century House'a sordunuz mu? Evet efendim, onlar da bizden farksızlar. Chip Barber, ben iki güne kadar Tel Aviv'e gideceğim dedi. Yakov Dror'la konuşacağım, ona sorayım mı? CIA müdürü başını salladı. General Yakov, Kobe Dror Mossad'ın başı ve dost kuruluşların işbirliğine en çok yanaşmanıydı. Müdür Mossad'dan iyilik istemekten nefret ederdi. Ona baskı yap Chip, burada oyun oynamıyoruz. Bağdat'ta bir kaynağı varsa onu mutlaka istiyoruz. Bu ürüne ihtiyacımız var. Bu arada ben yine Beyaz Saray'a gidip Scowcroft'la bir daha konuşayım. O 5 Ağustos sabahı Londra'da SAS merkezinde bekleyen 4 adam gece boyunca çalışmışlardı. Özel Kuvvetler Müdürü Tuğ General Lovett saat 2 ile 4 arasında koltuğunda uyuması dışında bütün gece telefon başından ayrılmamıştı. Pek çok asker gibi o da fırsat buldukça 1-2 saat kestirmeye alışkındı. İnsan bir daha ne zaman uyumaya fırsat bulacağını bilemezdi. Şafak sökmeden yıkanıp tıraş olmuş ve yeni günde tam gaz çalışmaya hazırlanmıştı. Abu Dhabi'deki uçağı bekleten onun Londra saatiyle gece yarısı British Airways'in yüksek düzey bir yetkilisiyle konuşması olmuştu. İngiliz yönetimi bürokrasiyi atlayıp acele bir şey yapmak istediği zaman yerinde bir dost bulmak çok yararlıydı. Uykudan kalkan hava yolları yetkilisi 3000 mil ötedeki bir uçağa bir yolcunun binmesi için neden bekletmesi gerektiğini sormamıştı bile. Sabah kahvaltısında nöbetçi çavuş Heathrow'a telefon edip Abu Dhabi uçağının 90 dakikalık gecikmesinin 3'te 1'ini kazandığını ve saat 10 sularında ineceğini öğrendi. Binbaşı saat 11'de karargâhta olabilecekti. Belirli bir dosyayı almak için motosikletli bir ulak Aldershot'taki paraşüt alayı karargahına gönderilmişti. Gece yarısından hemen sonra alay yaveri dosyayı bulup çıkarmıştı. Dosya Mike Martin'in 19 yıllık profesyonel askerliğinin siciliydi. Dosyada sadece SAS alayına nakledildiği iki uzun dönem eksikti. 22. SAS'ın komutanı Albay Bruce Craig de gece Hereford'dan gelip o iki dönemin sicilini getirmişti. Craig şafaktan az önce içeri girdi. Günaydın Lovett, neler oluyor? Century kuvvete birini göndermek istiyor. Bizden birini mi? Martin'i mi? Albay getirdiği dosyayı masaya bıraktı, öyle gözüküyor. Kendisini Abu Dhabi'den çağırdım. İstediklerini yapacak mısın yani? Mike Martin, Craig'in subaylarından biriydi ve geçmişleri epey eskilere kadar giderdi. Adamlarının Century House tarafından, burnunun dibinden aşırılmasından hiç hoşlanmazdı. Olabilir, eğer mutlaka istiyorlarsa çok yukarılara gidebilirler. Century'nin iki adamı albaydan sonra geldiler. Steve Lang yanında Irak masası şefi Simon Paxman'ı getirmişti. Kendileri bir bekleme odasına alındılar, kahve ikram edildi, okumaları için iki dosya verildi. İki adam Mike Martin'in 18 yaşından sonraki yaşamına gömüldüler. Paxman bir gece önce Martin'in küçük kardeşiyle 4 saat geçirmiş, ailesi ve Bağdat ile Halle Berry yılları hakkında bilgi edinmişti. Bir süre sonra çavuş Sid kapıyı vurup başını uzattı. Tuğ generalip yukarı gelmenizi rica ediyor. Binbaşı Martin yoldaymış. Martin içeri girince Lang onun güneşten esmerleşmiş yüzüne, saç ve gözlerine baktı. Sonra Paxman'a döndü. Buraya kadar tamam. Oynayacağı role uyuyor. İşi yapacak mı ve söylendiği kadar iyi Arapça konuşuyor mu? Lovett ileri çıkıp Martin'in elini kemiklerini kıracakmış gibi sıktı. Seni gördüğüme memnun oldum Mike. Teşekkür ederim efendim. Martin Albay Craig'le de el sıkıştı. Özel harekat müdürü beyleri tanıştırayım dedi. Century'den Bay Lang ve Bay Paxman sana bir teklifleri var. Evet beyler, buyurun bakalım. Yoksa binbaşı Martin'le özel olarak mı konuşmak isterdiniz? Hayır lütfen diye Lang telaşla atıldı. Şef bu toplantıdan bir sonuç çıkarsa bunun ortak operasyon olmasında ısrar etti. Lovett, Sir Colin'den söz etmeleri çok ustaca bir numaraydı diye düşündü. Bu heriflerin gerektiği zaman nereye kadar ulaşacakları anlaşılmıştı. Beşi de oturdular. Konuşmaya Lang başladı. Politik tabloyu çizdi. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten hemen mi çıkacağının ya da atılmayı mı bekleyeceğini bilinmediğini anlattı. Politik analizlere göre Irak önce Kuveyt'i soyacak, sonra Birleşmiş Milletler'in vermeye hiç de istekli olmadığı isteklerde bulunacaktı. Bu işler aylarca sürebilirdi. İngiltere'nin Kuveyt'te neler olup bittiğini öğrenmeye ihtiyacı vardı. Sadece dedikodulara ya da medyada dolaşan hikayelere değil, gerçek bilgiye. Orada kıstırılmış kalan İngiliz yurttaşları hakkında eğer günün birinde güce başvurulacaksa bir Kuveyt direnişinin Saddam'ın bir kısım birliklerini oyalayıp oyalayamayacakları hakkında. Martin başını sallayarak dinledi, bir iki soru sordu ama çoğunlukla sessizdi. İki üst rütbeli subay pencereden dışarı bakıyorlardı. Lang'in sözü 12'den hemen sonra bitti. Hemen hemen bu kadar binbaşı. Sizden şu anda bir yanıt beklemiyorum ama zaman da çok önemlidir. Lovett, meslektaşımızla özel olarak birkaç kelime konuşabilir miyiz dedi. Elbette, bakın Simon ile ben dönelim artık. Numaram sende var, bana bu öğleden sonra haber verebilir misin? Çavuş Sid sivilleri kapıya kadar geçirdi. Lovett küçük buzdolabından 3 şişe soğuk bira çıkardı. Bak Mike, durumu biliyorsun, istediklerini duydun. Eğer bunu delice bir şey olarak görüyorsan senin görüşünü kabul etmeye hazırız.
Sonuna kadar diye atıldı Craig. Hayır demekle alayda kötü puan almazsın. Fikir onların da, bizim değil.
Ama onlarla gitmek istersen bize dönene kadar onlarlasın demektir. Biz de işin içinde olacağız herhalde. Biz olmadan bu işi başaramazlar ama sen onların emrinde olacaksın. Başta onlar olacaklar. İş bittiğinde de sanki izindeymişsin gibi bize döneceksin.
Martin bu işlerin nasıl yürütüldüğünü bilirdi. Century için çalışan başkalarını duymuştu. Geri dönene kadar alay için sanki hiç var olmamış gibi olurdun. Sonra da seni gördüğümüze sevindik derlerdi. Ve bir daha ne yokluğundan söz ederler ne de nerede olduğunu sorarlardı.
Kabul ediyorum dedi Martin. Albay Craig ayağa kalktı. Hereford'a dönmek zorundaydı, elini uzattı.
Talihin açık olsun Mike.
Ha, öğle yemeğine randevum var dedi Tuğ General. Sokağın hemen altında. Century ayarladı randevuyu.
Martin'e bir kağıt parçası uzattı. Güle güle dedi. Mike Martin merdivenden inip sokağa çıktı. Kağıda göre lokanta 400 metre kadar ilerideydi ve kendisini bekleyen de Bay Vefik El-Huri'ydi. İngiliz istihbaratının MI5 ve MI6 dışında 3. kolu hükümet iletişim karargahıdır. HİK. Burası Gloucestershire'da Cheltenham kenti dışında sıkı korunan bir binalar bütünüdür. HİK, Amerika'nın Milli Güvenlik Kurumu'nun İngiliz kopyası olup onunla yakın işbirliğindedir ve antenleri de istediği takdirde dünyadaki bütün telsiz ve telefon konuşmalarını dinleyebilir. Amerikan Milli Güvenlik Kurumu'nun bu işbirliği sonucunda dünyanın çeşitli dinleme istasyonlarının yanında İngiltere'de de istasyonları vardır ve HİK'in kendi deniz aşırı istasyonları bulunmaktadır. Bunların büyüklerinden biri de Kıbrıs'taki Akrotiri İngiliz Özerk Bölgesi'ndekidir. Olay yerine yakın olduğu için Akrotiri istasyonu Orta Doğu'yu dinler ama analiz için aldıklarının hepsini Cheltenham'e gönderir. Analizciler arasında Arap doğumlu olmakla birlikte yüksek düzey güvenlik soruşturmasından geçmiş kişiler de vardır. Uzun bir süre önce İngiltere'ye yerleşmiş, İngiliz yurttaşlığına geçmiş ve bir İngiliz kadınıyla evlenmiş olan Bay El-Huri de bunlardan biriydi. Bu eski Ürdünlü diplomat şimdi HİK'in Arap bölümünde çalışıyordu ve orada pek çok Arapça bilen İngiliz olmasına rağmen Arap dünyasının bir liderinin konuşmasının ardındaki anlamı çoğunlukla seçebilirdi. Century'nin isteği üzerine Martin'i lokantada bekleyen de oydu. 2 saat süren dostça yemekte sadece Arapça konuşmuşlardı. Ayrıldıklarında Martin yine SAS binasına döndü. Century'nin o zamana kadar hazırlayacağını bildiği pasaport gelene kadar Riyad'a gitmeden önce saatlerce briefing verileceğini biliyordu. Bay El-Huri lokantadan çıkmadan erkekler tuvaletinin yanındaki telefondan bir numarayı aradı.
Hiçbir sorun yok Steve, kusursuz. Onun gibisine bugüne kadar rastlamış değilim.
Bu bir bilim adamının Arapçası değil, sizin açınızdan çok daha iyi.
Sokak Arapçası, argosuyla, deyimleriyle, küfürleriyle, aksan diye bir şey yok. Evet, Orta Doğu'nun her sokağında Arap'tan fark edilemez.
Önemli değil, yardımım dokunduğuna sevindim.
30 dakika sonra arabasını alan adam Cheltenham'a doğru yola çıkmıştı. Mike Martin de karargaha girmeden Gower sokağındaki bir numarayı aradı. Aradığı adam o gün dersi olmadığı için enstitüde çalışıyordu, telefonu o açtı.
Merhaba kardeş, benim.
Askerin kendisini tanıtmasına gerek yoktu. Bağdat'taki ortaokul günlerinden beri kardeşini kardeş diye çağırırdı. Hattın öteki ucundaki adamın soluğu kesildi.
Mike neredesin?
Londra'da bir telefon kulübesinde.
Ben seni Körfez'de bir yerde sanıyordum.
Bu sabah geldim, herhalde bu akşam dönerim.
Bak Mike, sakın gitme, hep benim yüzümden, lanet ağzımı açmamalıydım.
Abi güldü. Ben de neden birden benimle böyle ilgilendiler diye merak etmiştim. Seni yemeğe götürdüler değil mi?
Evet, başka bir şeyden söz ediyorduk. Senin lafın aniden çıkıverdi. Bak gitmen gerekmez, onlara benim yanıldığımı söyle.
Çok geç, zaten kabul ettim bile.
Tanrım! Ortaçağ Mezopotamyası ciltleri arasındaki genç adam ağlamaklıydı. Mike, kendine iyi bak, senin için dua edeceğim.
Mike bir an düşündü. Evet, Terry'de oldum olası bir dindarlık vardı, duasını ederdi de.
Sen duanı et kardeş, döndüğümde görüşürüz.
Mike telefonu kapattı, ağabeyine tapan sarışın akademisyen başını avuçları arasına aldı. O gece saat 20.45'te Heathrow'dan Suudi Arabistan'a kalkan Mike Martin'in cebinde vizeleri tamam olan sahte adlı bir pasaport vardı. Kendisini Riyad Büyükelçiliği'nde Century'nin istasyon şefi karşılayacaktı.
4. Bölüm.
Don Walker freni hafifçe bastı ve 1963 model antika Corvette Stingray, Seymour Jensen Hava Kuvvetleri Üssü'nün büyük kapısı önünde bir an duraklayıp yoldan karşıdan karşıya geçen bir iki kampçıya yol verdi. Hava sıcaktı. Ağustos güneşi Kuzey Carolina'nın küçük Goldsboro kasabasının asfaltını eritiyor gibiydi. Sıcağa rağmen arabanın üstünü açıp rüzgarı kısa sarışın saçları arasında hissetmek iyi gelmişti. Don Walker 1990'ın o sıcak yazında 29 yaşında bekar bir savaş pilotuydu ve az önce savaşa gideceğini öğrenmişti. Belki yani. Her şey anlaşıldığı kadarıyla Saddam Hüseyin diye garip bir araba bağlıydı. Filo komutanı albay, daha sonra general Hal Hornburg o sabah durumu açıklamıştı. 3 gün sonra 9 Ağustos'ta kendi filosu Taktik Hava Komutanlığı 9. Hava Kuvvetleri'nin 336. roketçileri Basra Körfezi'ne gidecekti. Emir THK'nın Langley Hava Üssü'ndeki karargahından geldiğine göre doğruydu. Pilotlar bu işe çok sevinmişlerdi. Birkaç tane roket sallamadıkça onca yılın eğitimi ne işe yarardı ki? Bu 3 gün yapacak çok şey vardı ve filo silah subayı olan kendisinin işi herkesten daha çoktu. Ama yine de ana babasına veda etmek için 24 saatlik izin almıştı. Silah şefi Yarbay Steve Turner 9 Ağustos'ta F-15'e kartalları harekete geçtiklerinde en küçük ayrıntıda bir aksaklık olursa başının belada olduğunu söylemişti. Sonra gülmüş ve güneş doğmadan geri dönmek istiyorsa hemen yola çıkmasını emretmişti. Walker da şimdi saat 9'da Greenville'i geçmiş Pamlico Körfezi'nin doğusundaki adalara doğru yol alıyordu. Ailesinin Tulsa'ya dönmemiş olmaları çok iyiydi. Aksi halde onları göremezdi. Ağustos ayında oldukları için üstten arabayla 5 saatlik yolda olan Hatteras'taki yazlık evlerinde tatildeydiler. Don Walker esaslı bir pilot olduğunu bilir ve bununla gurur duyardı. 29 yaşında olmak ve dünyada en çok istediğin şeyi yapmak ve onu da çok iyi yapmak hoş bir duyguydu. Üssü severdi, arkadaşlarını severdi ve uçtuğu McDonnell Douglas F-15 vuran kartalın verdiği heyecana bayılırdı. Bu uçan şahinlerdekiler ne derlerse desinler, kendisine göre hava kuvvetlerinin en iyi uçağıydı. Bununla sadece deniz kuvvetlerinin F-18 Hornet'i kıyaslanabilirdi ama o Hornet'le uçmadığı için bilemezdi. Walker Battle'da Columbia ve Whalebone yönünde sağa saptı. Yol burada köprüyle adalar zincirine doğru devam ediyordu ve çok geçmeden her taraf suyla çevrilmişti. Çocukluğunda Hatteras'ta çok esaslı yazlar geçirmiş, hastalanana kadar büyük babasıyla balığa çıkmıştı. Şimdi de babası Tulsa'daki petrol işinden emekli olduğuna göre belki yazlık evde daha çok zaman harcarlar, kendisi de oraya daha sık gidebilirdi. Eğer bir savaş olursa Körfez'den geri dönmeyebileceğini bile düşünemeyecek kadar gençti. Walker 18 yaşında Tulsa'da liseden mezun olduğunda bir tek emeli vardı, uçmak istiyordu. Kendini bildi bileli uçmak istemişti. Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nde 4 yıl uçak mühendisliği okuduktan sonra 1983 Haziran'ında mezun oldu. Bu arada yedek subay eğitim birliğinde hizmetini de yapmıştı ve o sonbaharda hava kuvvetlerine girdi. Walker Phoenix yakınlarındaki Williams Hava Kuvvetleri Üssü'nde pilot eğitimini görüp T-33 ve T-38'lerle uçtuktan sonra 11. ayın sonunda yapılan törende 40 öğrenci arasında 4. olarak kursu bitirdiğini öğrendi. İlk 5 kişi New Mexico'da Alamogordo yakınlarındaki Holloman Üssü'ne savaş okuluna gönderilecekti.
Walker Florida'da Homestead'deki yedek eğitim biriminde T-38'leri bırakıp F-4 Phantom'larla uçmaya başladı. Orada 9 ay geçirdikten sonra Güney Kore'de Osan'a gönderildi ve orada da 1 yıl Phantom'larla uçtu. İyi bir pilottu, bunu kendisi de biliyordu. Omzu kalabalıklardı. Osan'dan sonra onu Kansas'ta Wichita'da McConnell üssünde Hava Kuvvetleri Savaş Silah Okulu'na gönderdiler. Savaş silahları Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en güç kursudur. Yeni silahların teknolojileri insanı ürkütecek boyuttadır. McConnell mezunlarının modern bir savaş uçağının düşmanlara attığı her silahı en küçük vidasına ve somununa, her bir silikon çipine ve mikro devresine kadar bilmek zorundadırlar. Walker buradan da üstün başarıyla mezun oldu ki bu hava kuvvetlerinin tüm savaş filolarının kendisini almaktan mutlu olacakları demekti. Walker 1987 yazında Goldsboro'daki 336.'ya gitti. Bir yıl Phantom'larla uçtuktan sonra 4 ay kadar Phoenix'teki Luke üssünde vuran kartal uçakları eğitimi gördü. Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal ettiğinde bir yıldan fazladır kartallarla uçmaktaydı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 67.